月の雫浴び眠っているよ。
Yatakta ve sofradan herkese hoş geldiniz. Ben diyeceğiniz Can. Açılışı Muadizmo ise yaptık. Angelica, Japon gotik metal grubunun son çıkardığı albümden güzel bir şarkıydı. Hatta Japonca bir gotik şarkıydı ve bu onu daha güzel yapıyordu yine. Yatakta ve sofradan herkesin programı 2 haftada bir pazar günleri saat 20 ile 22 arasında Mixuzar Radyo'da, Mixuzar Radyo'yu mixuzar.net adresinden dinleyebilirsiniz. Eski bölümlerimize ise podcast formatında canbaşkenti.net adresinden ulaşabilirsiniz. Bugünkü programımıza her zamanki motifi izleyeceğiz ve programımızın ilk yarısında sert ve hüzünlü melodilere yer vereceğiz. Daha sonra ikinci bölümde ise bir nevi bunu telafi edeceğiz ve world müzik melodileri çalacağız. Adından anlaşıldığı üzere programımız beslenme ve cinsellik felsefelerinden anarşizmi gözlüğüyle inceliyor. Şimdiki halki programlarda cinselliğe pek değinmedik, dolayısıyla bu ödevimizi bugün yerine getirmeye çalışacağız. Bugün acaba anarşizm çerçevesinden cinselliğe nasıl yaklaşılabilir, nasıl yaklaşılmaz sorusunu çok kabaca irdelemeye çalışacağız. Dolayısıyla amacımız anarşist cinselliğin nasıl olması gerektiğine dair çözümlemelere gitmek üzere atılmış ufak ve belki de önemsiz bir adım olacak. Fakat bunu yapmak için önce temel tanımları oturtmaya çalışacağız. Bunlardan birkaçı, örneğin anarşist cinsellikle ilgili kabaca herkesin hemen hemen aşina olduğu şu saçma sapan önyargıların ne olduğunu, daha doğrusu nasıl oluştuğunu anlamaya çalışmak olacak. Daha sonra bu önyargılardan kurtularak bir nevi anarşist cinsellik felsefesinin ufak tefek ilk adımlarını atmaya çalışacağız. Bu elbette biraz sıkıcı ve zor bir yol gibi görünüyor. Bunu elbette radyo programıyla yapmamız pek mümkün değil. Fakat ufak tefek adımlar atarak ilerlemeye çalışacağız. Genel olarak bu programda zannedersem öyle de böyle daha önce yayınlamış olduğumuz yazılara atıf yapacağız. Ve bu yazılarda bu programı da ulaşabildiğiniz adresten, yani canbaşkent.net adresinden ulaşılabilir. Dedik ya, cinselliğin iki temel birbirine yakın olduğu düşünülen iki temel ayrımından söz edeceğiz. Biri serbest cinsellik olarak adlandırılan, adından menkul pür cinsellik diyelim, ya da ikincisi ise daha anarşizan olan özgürleştirici cinsellik, yani cinsellikle özgürleşme. Bu iki kavramı içeremeye çalışacağız bu programda. Dolayısıyla cinselliğin serbestleşmesi ile cinselliğin özgürleşmesi arasındaki ufak tefek farklılıkları işaret edeceğiz. Ve bu farklılıkların nasıl oluştuğunu, nasıl bertaraf edilmesi gerektiğini bir daha anlatmaya çalışacağız. Diğer bir deyişle de bu iki cinsellik yaklaşımı arasındaki çok kritik ve bizce çok önemli bir farkı işaret edeceğiz. Ve bu farkın anarşizm çerçevesinde neden önemli olduğunu anlatmaya çalışacağız. İsterseniz çok fazla kafanızı ütülemeyeyim ve müzikle devam edelim. Cradle of Filth'tan gelecek Nymphomet'in, hemen ardından ise Endless'tan dinleyeceğiz Fly With A Doll. Bizden ayrılmayın, müziksuzlar.net'tesiniz. Evet, gerçekten iki tane güzel şarkıydı. İlk önce Cradle of Filth'tan geldi Nymphomatine, hemen ardından Endless'tan dinledik Fly With A Dove. Cradle of Filth'ın bu şarkısı güzel bir şarkıydı aslında. Kadın vokalde Danny Filth'a bu şarkıda Dave Christine eşlik etmişti. Hatta bir yerden yere vurduğumuz bir yazının kanağı da zannedersem bu yazıydı. Cradle of Filth'ın bu güzel albümünde Martin Powell'ın etkisi oldukça yüksekti ve zira bu albümden öncelik Martin Powell Anathema'da ve Amorphis'te çalmıştı. Dolayısıyla Martin Powell'ın etkisini bu şarkıda çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Hemen ardından gelen Endless ise çok eskilerden, çok undergroundlardan çok güzel bir müzikti. Fly With A Dove'u dinledik. Bugünkü programımızın ana ekseninin cinsellik olacağını söylemiştik. Dolayısıyla bu cinsellik, anarşist cinsellik felsefeleri üzerine nasıl spekülasyonda bulunabiliriz? Gelin isterseniz önce onun üzerine biraz düşünelim. Anarşizm elbette ilk etapta insan aklına özgürleştirici düşünceleri, özgürleştirici inanışları ve ideolojileri çağrıştırıyor. Dolayısıyla cinselliğe bizim yaklaşımımız da özgürleşme ekseninden olacak. Dolayısıyla cinsellikle nasıl özgürleşebiliriz ya da cinselliğimizi nasıl özgürleştirebiliriz, bunu düşüneceğiz beraber. İsterseniz önce bir ufak metaforlarla başlayalım. Zira cinsellik felsefesine anarşizm gözüyle bakmak o kadar da kolay değil. Aklımıza ilk etapta özgürleştirici düşünceler, ideolojiler ve yaşantılar deyince Halil 68 geliyor. 68'in cinsellikteki özgürleşme parkurunu açması nasıl olmuştu, onu biraz hatırlamaya çalışalım. Ya da acaba 68'in cinsellik ötelemeleri ve kazanımları gerçekten kazanım mıydı anarşizm çerçevesinde, onu düşünmeye çalışalım. 68'in tarihini anlatacak değiliz burada. Aşağı yukarı sanırım hepimizin zihnindeki deneyimlerden yola çıkmak tabii bir beis görmüyorum. Fakat öyle ya da böyle 68'in cinselliğini düşünürsek benim aklıma gelen tek kavram bunun serbest cinsellik olduğudur. Elbette bu kötüdür demiyorum ya da bu yanlıştır demiyorum. Fakat bunun pek anarşizan olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Peki nedir? Peki serbest cinsellik acaba anarşizmi engeller mi, engellemez mi? Ya da 68'lerin getirdiği cinsellikteki serbestleşme ama acaba gerçekten cinselliği özgürleştirebildi mi? Elbette anakronik bir şekilde 40 yıl sonrasından baktığımız zaman cinselliği özgürleştiremediğini görüyoruz. Zira kapitalizmin yaptığı veya post-liberalizmin yaptığı son hamleler elbette cinselliği yine kapitalizmin ve egemenlerinin alanında kümesini kısıtladı öyle de böyle. Bunu ne bileyim sokağa çıkıp sağa sola baktığınız zaman ya da herhangi bir gazete bayine gidip gazetelere, dergilere baktığınız zaman rahatlıkla görebiliyorsunuz. Dolayısıyla özgürleştirildiği düşünülen cinsellik aslında bakarsanız daha geniş bir tanım kümesinde tanımlanan ama yine egemenler tarafından kısıtlandırılmış ve indirgenmiş, belki biraz daha geniş eskisine göre ama yine kısıtlanmış bir cinsellik anlayışı. Dolayısıyla zamanla genişleyen cinsel özgürleşme ya da cinsel serbestiyet kümesi aslında bize bir yanılgı veriyor maalesef öyle de böyle. Dolayısıyla bu yanılgıdan kurtulmak için serbest cinselliğin özgürleştirilmiş cinsellikle olan farkını izlememiz gerekiyor. Programda kabaca bunu yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla öyle de aslına bakarsanız bu konular üzerine ilk düşündüğüm zaman aklıma gelen ilk faktör serbest cinsellikle özgürleştirici cinsellik arasındaki en önemli farkın harcanan eforun kantitatif ve kalitatif özellikleri olduğu oluyor. Yani diğer bir deyişle cinselliğinizi serbest bir şekilde yaşamak istiyorsanız cüzi bir miktarda efor sarf etmeniz için yeterli. Fakat özgürleştirilmiş cinsellik ya da özgür cinsellik yaşamak istiyorsanız ki her ne demekse bu, bunu umuyoruz ki önümüzdeki programlarımızı açmaya çalışacağız. Özgürleştirilmiş cinselliği yaşamak istiyorsanız harcamanız gereken efor biraz daha fazla. Eforla neyi kastediyoruz? Eforla kastettiğimiz elbette cinselliği kısıtlayan hegemonik ya da hiyerarşik ya da mütahakkim yapıları karşı mücadele etmek, onlara karşı mücadele etme gücünü kendimizde bulmak ve dolayısıyla onları sarsmak, sarsamıyorsak bile en azından biraz titretmek. Dolayısıyla öyle ya da böyle bir egemenlere karşı mücadele, öyle ya da böyle bir hiyerarşik karşı mücadele söz konusu. Ama serbest cinsellikte muhatap aldığınız hiyerarşik kurumlar özgürleştirici cinsellikte muhatap alacaklarınız kadar güçlü, sağlam ya da tutarlı değil. Dolayısıyla işiniz daha kolay. Ne bileyim, kaba bir örnek olarak düşünmek gerekirse serbest cinsellikte öyle ya da böyle ufak tefek toplumsal yapıları, ne bileyim aile ya da komşu ya da arkadaş çevresi gibi toplumsal yapıları en fazla karşınıza almanız söz konusuyken özgürleştirici cinsellikte ise daha global bir egemen sistemi karşınıza almanız söz konusu. Diğer bir deyişle biri daha lokalken biri biraz daha global takılmak zorunda. Yani cinselliği özgürleştireceksek eğer bunu mahallemizden başlatmalı ama tüm dünyaya uygulanabilir bir şekilde sunmalıyız. Son sarf ettiğimiz cümle Kant kokuyor, bunun farkındayız. Yani evrenselleştirilemeyecek, genelleştirilemeyecek bir ahlaki ilkeye inanmanın doğru olmadığını düşündüğümüzü ifade ettik. Bu ne demek? Bu şu demek, cinsellikte eğer özgürleştirici bir anlayış, özgürleştirici bir felsefe, bir anarşizm yorumu önüne sürmek istiyorsak eğer, bunun herkese uygulanabilir olması gerekiyor. Yani bireysel olmaması gerekiyor diğer bir işte. Bu zaten bireysel olmama noktasıyla serbest cinsellik yaklaşımlarından ayrılıyoruz. Böylece Stirnerci bir bireyselcilikten ya da iradecilikten kurtuluyoruz ve benzer şekilde daha toplumcu, biraz daha kumdalistçi yaklaşıyoruz cinselliğe. Bunun elbette kimi kazanımları ve kimi kazanımları ve kimi götürüleri var. Örneğin daha zor, yapılması, erişilmesi daha güç bir mücadele. Örneğin öte yandan serbest cinsellik ise daha adı üstünde, zaten maksimum oranda daha haz bazlı ve daha kolay elde edilebilir bir mücadele şekli. Dolayısıyla serbest cinselliğin albenisini tabii ki öyle de böyle biz de öngörüyoruz ve yarım yarmalak da olsa ona hak vermemek de elimizde değil. Ama elbette bunda yetinmemek gerekiyor. Belki serbest cinsellik anlayışları ya da öyle de böyle anarşizme yaklaşmadan, anarşizmi belki ufukta görerek yaşanmaya ve düşünülmeye çalışılan cinsellik fenomenleri öyle de böyle belki karamsarım ya da belki çok kuramsal takılıyorum ama anarşist cinsellikten bizi uzaklaştıracaktır. Bunun yaşamsal örnekleri öyle de böyle bütün romanlarda, filmlerde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunu çok açık görüyorum öyle de böyle. Fakat serbest cinsellikle özgürleştirici cinsellik karşılaştırmasında biraz önce kısaca altını çizdiğimiz Kant üzerine epey gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira hala anlayamadığım bir şekilde Kant ahlakı, anarşist ahlaka çok fazla entegre edilmiyor. Dolayısıyla Kant'a anarşistler olarak bilinmeden bir şekilde sırtımızı dönüyoruz. Bunu yapmaya hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Zira Kant'tan öğrenilecek çok şey var. Dahası Kant ahlakı ciddi anlamda anarşist ahlaka oldukça yakın bir ahlak. Tabii ki ön kabulleri farklı, tabii ki amacı farklı, tabii ki elde etmeye çalıştığı toplumsal ahlak yapısı farklı. Fakat benzer metodoloji, benzer meta seviyedeki benzer yaklaşımlar anarşist ahlakta da rahatlıkla kullanılabilir diye düşünüyorum. Bunun bir iki örneğini vermek kolay. Bunlardan biri örneğin cinsellik felsefesi. Bütün program boyunca konuşacağımız cinsellik felsefesi. Bu cinsellik felsefesine Kantçı anarşist bir ahlak yaklaşırsak eğer, otomatik olarak örneğin mülk sahiplenme ya da kıskançlık ya da mülkiyetleştirme ya da monogami gibi illetlerden otomatik olarak kurtulmuş olacağız. Zira insan doğasında olup olmadığı tartışmalarından başlayarak ya da tarih boyunca monogaminin dominantlığının öyle de böyle sahte ya da öyle de böyle egemenliğe oyunu olduğuna dair bütün spekülasyonları aklımızda tutarak aslında Kant'ın bu konuda oldukça isabetli yorumlar yapabileceğini düşünebiliriz. Her ne kadar Kant hiç evlenmemiş olsa da. Kant'ın ikinci bir uygulamasını kıskançlık felsefelerine çok rahat bir şekilde uygulayabiliriz. Bu konu üzerine duygusal seçim kuramı yazısında oldukça gittik. Dolayısıyla çok fazla tekrarlamayacağım bu yazıyı. Fakat hesaplamada duygusal seçim kuramlarındaki hesaplamanın altında yatan kuramsal etki ve motivasyon bunun yapılabilir olmasıdır. Bunun yapılabilir olması öte yandan duygusal artıları yani eksilerin, getirilerin, götürülerin hesaplanabilir olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla öyle de böyle bunların farkında olabiliyoruz. Bunları görüp bunları anlayabiliyoruz. Belki biraz fazla zorlama olacak ama bunun da aşağı yukarı çok kabaca Kant ahlakı olduğunu düşünüyorum. Yani herhangi bir duygusal edebin artısının, eksisinin, getirsinin, götürsünün kendi üzerimizde ve toplum üzerinde ve ben üzerinde ve diğerleri üzerindeki etkisini bilmeden dolayısıyla bunun evrenselleştirilebileceğini tabii ki bilemeyiz. Dolayısıyla bir ön koşul olarak bir ahlaki etki ve bir ahlaki edim eğer evrenselleştirilebilecekse onun artılarının, eksilerinin, getirilerinin, götürülerinin öngörülebilir olması gerekiyor. Bu da zaten işte duygusal seçim kurulumundaki hesaplanabilirlik ön kabulünün net bir gerekçesi bence. Kafanızı çok şişirmeyelim, şarkıdan sonra devam edelim. Şarkıdan sonra ise yine serbest cinsellik ve özgürleştirici cinsellik arasındaki efor faktörüne değineceğiz. Şimdi sırada neler var diye listemize bakıyorum. İki güzel şarkıyla devam edeceğiz. Çok eskilerden, 90'ların başından iki şarkı gelecek. Birincisi My Garden'dan Neon Lights. Hemen ardından Scott'tan gelecek Till the Clouds Fly. Şu anda Müksüzler Radyo'da, yatakta ve sofrada anarşizm programını dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz Can. Garden'dan dinledik Neon Lights ve hemen ardından Scalp'tan geldi Till the Clouds Fly. Şu anda Müksüzler Radyo'da yatakta ve sofrada anarşizm programını dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz Can. My Garden bu toprakların ilk doom metal gruplarından yıllar önce çıkardıkları albümleri Neon Lights, Kuzey'den İskandinavya'dan bir şirket tarafından yayınlanmıştı. Fakat sonra şirket iflas etti ve dolayısıyla grubun ne promosyon yapabildi ne CD gerektiği gibi dağıtabildi. Ama yine derin ve eski hayranlarda öyle ya da böyle bu CD bir şekilde bulunuyor ve mutlulukla söylemek gerekirse biz de bunlardan biriyiz. Dolayısıyla bu şarkıyı size paylaşmak istedik. Hemen ardından gelen Scalp ise Moskova'dan bir doom death metal grubuydu. Bu grupta 90'ların başlarında çok yıllar önce kurulmuştu ve o zamanlar çıkardığı demo ile adını duyurmaya başlamıştı. Daha sonra gelen ilk uzun çalar CD'sinden de bu şarkı. Till the Clouds Fly. Grup hala aktif fakat My Garden maalesef dağıldı. Şu anda Yatakta ve Sofra'dan Narşizm programındasınız ve bu bölümümüzü daha doğrusu cinselliğin iki temel yaklaşımına diyelim kabaca. Her ne kadar bir yaklaşım olarak görmesek de ayırdık. Bunlardan biri serbest cinsellik, diğeri ise özgürleştirici cinsellikti. Ve bu iki kavram arasındaki farka iki farklı kulvardan yaklaşacağız. Biri çaba, emek ya da efor kriterini kullanarak yapacağımız yaklaşım. Diğeri ise daha kantçı, daha ne bileyim diğer dişi, daha böyle derin felsefeden deyip öyle ya da böyle yapılacak bir yaklaşım. Eforun önemli olduğunu biraz önce değinmeye çalıştık. Zira serbestleşmiş diyelim ya da serbest cinsellik daha kolay, daha rahat bir şekilde elde edilebilecek bir kavram iken özgürleştirilmiş cinsellik ya da cinsellikle özgürleşmek diyelim o kadar kolay değil. Zira çok daha fazla efor istiyor. Zira muhatabınız daha güçlü. Ya da düşmanınız diyelim kabaca daha güçlü. Fakat daha eskilere gidecek olursak 1700 yılların felsefesiyle de aslında bu iki konuya yaklaşmak mümkün. Kant'tan söz ettik. Ne bileyim benim anladığım kadarıyla Kant eğer anarşist olsaydı eminim ki özgürleştirici cinselliği seçerdi serbest cinsellikten ziyade. Zira özgürleştirici cinselliğin daha toplumsal amaçlı olduğunu, daha doğrusu toplumu göz önüne bulundurarak, toplumu düşünerek yapılacak bir edim olduğunu düşünecektir. Dolayısıyla bu da elbette ki anarşizmle neredeyse %100 örtüşen bir anlayış. Zira kendi keyfimiz, kendi irademiz, kendi derdimiz için değil daha çok toplumsal kaygılar, toplumsal amaçlar, toplumsal bir fayda için uğraşıyoruz. İki tane kritik sözcük var burada. Biri Kant'ın ahlakı, diğeri ise faydacılık. Kant'ın ahlakıyla faydacılığı bağlaştırmak çok da zor değil. Zira Kant'ın dediği gibi toplumsal fayda için çalışmak aslında faydacılığın ve utilitarianlığın de temel argümanlarından biri. Her ne kadar bu toplumda genel olarak yanlış anlamlarla kullanılıyor olsa da faydacılık ya da utilitaryancılık ya da pragmatizm aslında uzun vadeli toplumsal faydayı öngörmekte. Dolayısıyla kabaca eminim ki özgürleştirici cinsellik de bu sahada, bu zeminde incelenecektir. Kant'ın evrensel ahlak ilkesinin önemli kriterlerinden biri dedik, toplumsal fayda, toplumsal yararı, toplumsal ahlaki getirileri düşünmektir. Serbestleştirilmiş cinsellikte, serbest cinsellikte 68'lerden miras kalan o biraz sorunlu cinsellikte maalesef bu yok. Zira serbest cinselliğin en önemli handikaplarından biri de yine benzer şekilde cinselliği altı duvar arasına sıkıştırması. Dolayısıyla serbestsiniz ama sadece yatak odanızda, serbestsiniz ama sadece sizi seçen ve sizin seçtiğiniz partnerlerle, serbestsiniz ama sadece kendi yaşadığınız sınırlı toplumsal dünyada. Özgürleştirilmiş cinsellik elbette yine bireyleri ve toplumları ve sosyal grupları bu handikaplardan, bu engellerden de özgürleştirmeye çalışacaktır. Yani cinselliği sadece altı duvar arasına sıkıştırmayacak, cinselliği sadece seçilmiş ya da seçen partnerlere sınırlandırmayacak ve benzer şekilde cinselliğin öyle de böyle bütün sahalardaki ötelemelerini kaygısız ve umarsız bir şekilde diyelim yaşamayı da teşvik edecektir. Kant'a tekrar dönmek istiyorum zira Kant ve anarşist cinsellik arasındaki bağ oldukça uzun süredir kafamı kurcalıyor. Kant'ın şu toplumsal faydayı öngörme ya da toplumsal faydayı göz önünde bulundurma zorunluluğu kriteri diyeyim. Oldukça aslında tanıdık bir kriter. Zira eğer Kant'ın anlayışını özgürleştirilmiş cinselliği uygularsak ve özgürleştirilmiş cinselliğin yine anarşist bir zihniyetle iyi bir cinsellik olduğunu varsayarsak aşağı yukarı varoluşçuluğa varabiliyoruz. Kant'tan yola çıkıp varoluşçuluğa varmak zor bir aşama. Dolayısıyla bunun ne kadar tutarlı ya da ne kadar mantıklı bir çıkartma olduğunu elbette tam bilmiyorum. Benim öngörebildiğim kadarıyla pek bir sorun yok gibi görünüyor. Şöyle düşünelim. Kant'ın göz önünde bulundurmamızı istediği özgürleşme ya da özgürlük kriteri bizi öyle ya da böyle o özgürlüğün çerçevesinde bizi o özgürlüğe mahkum edecektir. Yani yine elbette Sartre'ın ünlü lafına verdik. Özgürlüğe mahkum olacağız. Zira özgürlüğü düşünmek zorundayız. Sadece bizim değil, bütün toplumsal çerçevede, bütün toplumsal grupların özgürlüğünü ve özgürleşmesini düşünmek zorundayız. Yani buna çok kolay örnekler aklıma geliyor haliyle bunlardan biri. Örneğin ben heteroseksüelim ve legal bir cinselliğim var, evliyim vesaire vesaire. Dolayısıyla kendi derdim iyi, rahat, hiçbir sorun yaşamadan cinselliği yaşayabiliyorum. Fakat heteroseksüel olmayan, eşcinsel ya da diğer cinsel akımlardan diyeyim ya da cinsel yönlerine sahip ya da cinsel kültürlere sahip birçok insan benim kadar şanslı olmadığı için, ki neden böyle şanslı olmadıysa elbette toplumsal bir yapı olmadığı için cinsellikleri özgür bir şekilde yaşamıyorlar. Dolayısıyla ben serbest cinsellik yaşayarak cinselliği kendi çerçevemde evlilik ve heteroseksüellik ve monogami çerçevesinde istediğim gibi yaşama hakkına elbette sahibim. Fakat işte Zura'nın zırt dediği yer burası. Fakat bu toplumsallaştırılamıyor. Yani bunu herkesin fayda getireceği şekilde yaşayamıyorum. Burada aklıma hemen tabii ki Chaos GL'nin yaptığı özgürlük mücadelesi geliyor. Malum onların sloganları vardı, yıllardır kullandıkları eşcinsellerin özgürleşmesi, heteroseksüelleri de özgürleştirecektir. Bu önemli bir iddia, zira çok kantçı bir yaklaşım, dolayısıyla oldukça akışlamak gereken bir yaklaşım ve benzer şekilde oldukça anarşizan bir yaklaşım aslında bakarsanız. Zira heteroseksüelleri kendi küçük, kendi dar çerçevelerindeki özgürlük alanlarına yetinmemelerini ya da o özgürlük alanlarını biraz da böyle hani yine postmodernizme paslatıyoruz ve poststrüktüralizme paslatıyoruz ama onların özgürlük alanlarını bütün evrensel kümeye, bütün evrene yaymak gerektiğine dair önemli bir işaret. Biz de aşağı yukarı bu programda benzer bir yaklaşımı anlatmaya çalışıyoruz. Yani siz serbest cinsellik yaşayabilirsiniz, heteroseksüellik gibi diğer metaforumuzda. Siz rahat bir hayat sürebilirsiniz ama bu özgürleştirici olmayabilir. Siz özgürleştiğinizi düşünebilirsiniz ama insanların çoğu özgür olmadıktan sonra ya da siz o yanılgınızdan ve o fenomeninizden kurtulmadıktan sonra malum olduğu üzere bu gerçek bir özgürlük olamayacak. Özgürlük özgürlük diyoruz ama özgürlüğün elbette anarşisinde tanımı çok çok zor bir tanım. Anarşist toplumun özgür olduğu hep söylenir ama bu özgürlüğün nasıl bir şey olduğunu kimse söyleyemez. Ne ben o toplumda yaşadım, ne herhangi birimiz o toplumda yaşadı. Her ne kadar geçici, otonom bölgelerde öyle de böyle kimden evlenmiş olmuş olabilse de özgür toplumda, anarşist toplumda yaşama şansımız henüz olmadı. Dolayısıyla özgür topluma dair spekülasyonlarda bulunurken biraz daha temkinli olmamız gerektiği açık. Elbette bunun tabii ki diğer zıt bir yönü de var. Temkinli olalım derken de iyice mütevazılık yapıp iyice iddiasız ve temelsiz ve çok da heyecan verici olmayan spekülasyonlarda bulunarak da kendi işimizi sıkıcılaştırmamak da gerekiyor. Dolayısıyla biz bu iki elektrik arasına gidip geleceğiz her zaman. Kimi zaman coşacağız ve büyük iddialarda bulunacağız ama kimi zaman da haddimizi bilip daha ufak tefek, daha yapılabilir, daha kolay ufak tefek adımlarla ilerlenebilir yollara girmek gerektiğini düşündüğümüzü açık edeceğiz. Serbest cinsellik de bunlardan biri. Dolayısıyla serbest cinsellik ufak adımlarla ilerleyebileceğimiz, biraz rahatlatabilecek ve özgürlük hissini aşağı yukarı verebilecek toplumsal faktöründen ve toplumsal parametrelerinden ayrık bir şekilde bize özgürlük hissini az buçuk verebilecek bir yol. Dolayısıyla tamamıyla kötücül olduğunu düşünmüyorum serbest cinselliğin haliyle. Zira ama öte yandan da serbest cinselliğin de özgürleştirici cinsellik aşamasında bir yol, onun bir alt aşaması, onun bir alt kümesi olduğunu öyle hiç düşünmüyorum. Elbette ortak noktalar olabilir, elbette yakınlaştıkları noktalar olabilir ama benzer şekilde uzaklaştıkları ve birbirinden ayrıştıkları noktalar da oldukça fazla. Bunların ne olduğunu düşünmek kolay, ufak tefek beyin egzersizleri yapmak gerekirse, örneğin serbest cinselliğin monogamir olan ilişkisi, özgürleştirici cinselliğin monogamir olan ilişkisi kadar gevşek değil diyeyim kapaca. Ya da benzer şekilde serbest cinsellik daha fazla toplumsal konfirmasyon için uğraşırken, özgürleştirici cinsellik ise toplumsal konfirmasyondan ziyade toplumsal dönüşümler ve toplumsal yenileşmeler amaçlar. Bu da özgürleştirici cinselliğin anarşizan ve politik yönüdür. Ne çok konuştuk, kafanızı şaşırdık zannedersem. Müzikle devam edelim yine. Çok eskilerden olmasa da yine hala aktif ve güzel bir İngiliz grup gelecek. My Dying Bride'dan dinleyeceğiz. Uzunca bir şarkı, sabredin sonuna kadar çünkü mükemmel bir şarkı. Crown of Sympathy. Şu anda Mükssüzler Radyo'dasınız. Ben DJ'niz Can. Yatakta ve sofrada Anarşizm programını dinliyorsunuz.
Before I die, no person ever.
crown of sympathy. What do you think you'll see? What do you think there'll be? Sun, what will we become?
My Dying Bride'dan dinledik Crownless Sympathy. My Dying Bride'ın o İngiliz soğukluğunu ve İngiliz iticiliğini diyeyim yansıttığı o buz gibi ama itici ve tüyleri diken diken eden şarkılarından biriydi Crownless Sympathy. Her zaman söylüyoruz, programımızda iki bölüm var. İlk bölümde hüzünlü ve sert melodilere yer veriyoruz. İkinci bölümde ise daha çok world music şarkılarına yer veriyoruz. Programımıza yeni gelenler için, yeni dinleyenler için hemen hatırlatalım isterseniz bugün neler çaldık. Bugünkü açılış şarkımız Muadis Moïse'dendi, Angelica. Muadis Moïse, Japon bir gotik metal grubu, şarkısı da Japoncaydı. Daha sonra Cradle of Filth'ı dinledik, Nymphetamine. Hemen ardından Endless geldi. Daha sonra yine konuştuk ve sıradaki şarkılarımız ise ondan sonra My Garden'dan ve Sculpt'tandı. Biraz önce de My Dying Bride'ı dinledik. Şu anda Mixuzer Radyo'dasınız, mixuzer.net adresinde ve ben diyeceğiniz Can. Programımızın adı ise Yatakta ve Sofrada Anarşizm. Programımızın eski bölümlerinize ulaşmanız mümkün. Eski bölümlerimizi web sitemizde podcast formatıyla bulunduruyoruz. canbaşkanas.net adresinden sitemize ulaşabilir ve eski bölümlerimizi indirebilirsiniz. Programımızın ilk yarısını sona erdirdik. İkinci yarımızda yine güzel şarkı daha çalacağız. Umuyoruz ki bizi dinlemeye devam edersiniz. cinsellik üzerine konuşuyoruz. Cinsellik üzerine konuşurken Kant'tan nasıl yararlanabileceğimizi öyle de böyle anlatmaya çalışıyorduk. Kant'ın üniversal ya da daha doğrusu evrensel özgürleştirici ahlakının anarşizme rahatlıkla uygulanabileceğini iddia etmiştim ve bunu cinsellik sahasında uygulamanın ise öyle de böyle acil olduğunu düşünüyorum. Fakat programımızın başlarında söz ettiğim şu efor faktörüyle Kant'ın özgürleştirici cinselliğini diyeyim, Kantçı anarşist özgürleştirici cinselliği uzlaştırmaya çalışalım. Kant ahlakında şu söz edilen evrensel fayda ya da evrensel bir şekilde uygulanabilir ve uygulanması gereken ahlaki ilkelerin uygulanabilirliğine dair olan ilke aslında önemli bir efor ön kabul içeriyor. Yani sözün ettiğimiz ahlaki ilkeler kimi eforlar sarf ederek, kimi çabalar sonucu, kimi emekler sonucu eğer evrensel olarak uygulanabiliyorsa dolayısıyla bu ahlaki ilkeleri bir ahlaki ilkeler moral olarak ve etik olarak doğrudur ve dolayısıyla bunları uygulamalıyız. İşte zaten Zoran'ın zırt dediği yerlerden biri de burası. Bunların nasıl evrensel anlamda doğru ya da yanlış olduğunu anlayacağız. Ya da bunları bırakın doğru ya da yanlış olduğunu anlamayı, bunları evrensel olarak uygulanabilir ya da uygulanamaz olduğunu nasıl göreceğiz? Daha doğrusu bunun için gerekli eforumuz ne ya da bunun için nasıl bir çaba sarf edeceğiz? Elbette tabii ki bunu fiilen uygulayacak değiliz. Zira örneğin dürüstlük gibi bir kavramın doğru olup olmadığını test etmek için bütün insanların dürüst bir şekilde örneğin iki gün geçirmesini sağlayamayız. Fakat dürüst olmak için gerekli kimi çabaların ne olduğunu sanıyorum ki öngörebiliriz. Ne bileyim bunlardan biri klasik laflardan biridir belki de biraz sanırım cesur olmak ya da yalancılığın o malum kolayca sınana sığınmamaktır. Dolayısıyla dürüst olmak için harcayacağımız çabalardan biri kolay ya da argümentatif tartışmalardan sakınmayacağımız zorlukta bir hayat tarzı olacaktır örneğin. Yani daha fazla konuşmalı, insanları ikna etmek için biraz daha fazla uğraşmalıyız. Zira yalan söyleme şansımız yoksa eğer ya da yalan söylemek istemiyorsak kolay kaçıp ufak bir yalanla bütün işleri çözerek, bütün argümanlardan, bütün tartışmalardan kaçarak daha kolay ve rahat bir yol seçemeyeceğiz. Dolayısıyla daha fazla tartışma yapıyor olmamız gerekecek. Dolayısıyla harcamamız gereken eforlardan ve çabalardan biri de biraz daha fazla tartışmacılık olacak. Ya da değil, hani buna bir retorik ilke diyebiliriz. Dolayısıyla dürüstlüğün en önemli ilkelerinden birinin ya da en önemli çabalarından birinin olumsuz anlamıyla kullanmıyorum ama retorik olduğunu öngördük. Peki cinselliğin acaba anarşist cinselliğin, özgürleştirici cinselliğin ya da cinsellikle özgürleşmenin öngördüğü çabalardan biri nedir? Bunun retorik olduğunu söylemek elbette zor. Zira bütün bu özgürleştirici cinsellik yaşayan insanlar yaptığımız röportajlarla ki bunları web sitemizden okuyabilirsiniz. Örneğin Fair Girl ya da örneğin Theo ya da diğer insanlarla yaptığımız röportajlarda rahatlıkla göreceksiniz ki bütün özgürleştirici cinsellik felsefelerinin temelinde dürüstlüğün yattığını söylerler. Yani yalanla kandırmaya ya da tek eşliği görünüp çok eşliği yaşamaya ihtiyacımız yok. Zira bunda utanılacak bir şey yok. Zira bu yanlış değil. Dolayısıyla bunu dürüst bir şekilde yapmakta bir zarar yok. Dahası bunu iyi ve doğru bir şey olduğunu söylerler. Elbette naif anlamda bu doğru. Elbette bu gerekli belki ama tabii ki yeterli değil. Dolayısıyla buna biraz anarşizme katmak istiyorsak eğer, dürüstlük ilkesini biraz daha genişletmek zorunda kalacağız. Peki nasıl genişletebiliriz? İşe çok iyimser yaklaşacağız. Dürüstlüğün bir kriter olarak birçok ortamda, birçok platformda, zeminde yadırganmasının nedenlerinden biri dürüstlüğün bazı insanları kırması. Zira çok iyimser yaklaşırsak eğer, birbirine ihanet eden çiftler bu ihanetlerini birbirinden saklarlar, zira birbirlerini kırmak istemezler. Dolayısıyla hani ihanet örneğini her zaman gibi kafamıza taktık ama ihanet örneğindeki örneğin şu anlatırsam kırılır gibi saçma sapan metaforik argümanları düşüneceksek eğer, burada söz konusu olan şey aslında bunun açıklanıp açıklanmamasından ziyade karşı tarafın kırılıp kırılmamasının biraz daha problematik olması. Yani böyle bir şeyden dolayı bir insan neden kırılır? Dolayısıyla bu konuda dürüstlük beklentisinde neden var ya da bu konuda acaba neden insanlar her şeyi herkese öyle ya da böyle anlatmak zorunda? Evet, ihanet örneği biraz saçma sapan bir örnek gibi görünüyor aslında bakarsanız ama bu örneği biraz daha eşelersek eğer, insanların cinsel hayatlarını birbirlerine rahatlıkla modifiye ettiğini ve birbirlerine bir şekilde bağladıklarını görürüz. İşin daha da garibi, bağlananın sadece cinsel hayat olması işin çok daha trajik yapıyor. Yani bütün pipi kuku ihanetlerinin dürüst bir şekilde insanların birbirine ifşa etmesi gerekirken, örneğin bütün göz, kulak ya da koku ihanetlerinin ise benzer şekilde itiraf edilmesi pek beklenmiyor. Belki de kimse bunu yapmıyordur ya da belki de yapıyordur ama ben farkında değilim. Yani dürüstlük zemininde işleyen bütün aslında algoritmaların öyle ya da böyle yine toplumsal etkilerle şekillendiğini görmek zor değil. Yani ihanet sadece ihanet olarak algılanabilir ancak ve ancak söz konusu olan edim, cinsellik, daha doğrusu pornografik cinsellik sahasında ise eğer ya da benzer şekilde ufak tefek bir, ne bileyim, naif örneklerle gidelim, gülümseme bir ihanet değildir. Çünkü ihanet pornografik bir edim değildir. Dolayısıyla, gülümseme pornografik bir edim değildir. Dolayısıyla ihanet olarak düşünülemez ve değerlendirilemez. Dolayısıyla bahsettiğimiz anlamda ihanetin örneğin de tanımı, hani şu egemen olan cinsel, patolojik, cinsiyetçi ve heteroseksist sistemin kabaca tanımladığı bir kavram. Dolayısıyla bu kavram üzerine inşa edeceğiniz dürüstlük kavramı da sorunlu oluyor. Dolayısıyla cinsiyetçi ve heteroseksist ihanet kavramının üzerine inşa edeceğimiz dürüstlük de sorun olacak. Dolayısıyla buzdan da kaçmamız gerekiyor. Yani biraz Wittgenstein'ca yaklaştık. Kavramlarımız nasılsa biz de öyle düşünürüz diye düşünürüz diye ustamladık. Bakın, bir doğru bir yaklaşım aslında. Zira sözünü ettiğimiz bütün o psikoseksüel ya da filozofik seksüel kavramların hemen hemen hepsi aslında egemenlerin yarattığı terimler. Yani bunlar işin doğasını ya da işin içeriğini çok da yansıtmıyor. Ne bileyim, ekonomi terimleri gibi para nasıl ancak ve ancak paranın geçerli olduğu sistemlerde anlamlı bir şeyse, ne bileyim, anarşist toplumda para diye bir sözcüğün anlamı bile olamayacaksa, benzer şekilde ihanet de ona benzer diğer tüm o kritik terimler de aslında içinde yaşadığımız o güncel, o saçma sapan cinsiyetçi sistemin terimleri. Dolayısıyla bunlardan bir şekilde özgürleşmek gerekiyor. Bu sıra özgürleştirici cinselliğin harcaması gereken, bana kalırsa en önemli eforlardan biri dili yenilemek. Bu elbette çok meşakkatli ve oldukça çok zor bir kavram. Yani bunu nasıl yapacağız? Bütün dili tekrar işletmemiz elbette söz konusu değil. Fakat yine çok çok naif argümanlarla yaklaşmak gerekirse, en azından sözcükleri yenileyemeyeceksek de kastettiğimiz anlamları sözcüklerden bağımsızlaştırarak sadece dile bağlı olmayan ya da sadece seslere bağlı olmayan bir dille ifade etmenin yollarını bulabiliriz. Yani biraz daha poetik, biraz daha şiirsel ve biraz daha ne bileyim edebi bir yol bu yolda izlenebilir. Zira bununla ilgili çok fazla ilham var etrafımızda. Zira sanat örneğin bunun için başlı başına devasa bir kaynak ya da benzer şekilde felsefe bunun için muhteşem ve yine devasa bir kaynak. Acaba bunlardan peki nasıl yararlanabiliriz? Bunun üzerine biraz düşünelim isterseniz. Yani dilimizi geliştirmek için, cinsiyetçi olmayan, özgürleştirici bir cinsellik kurmak için, dilimizi geliştirmek için sanattan ve felsefeden acaba nasıl yararlanabiliriz? Dilim döndüğünce ve aklım erdiğince aslında felsefenin en hoşuma giden kaynaklarından ve noktalarından biri şu terimler yaratması. Örneğin ne bileyim bütün Kant'ın, bütün ilkçağ ve ortaçağ felsefesi kendilerinin yarattığı, kendilerinin kurguladığı terimler üzerinden geliyor. Tıpkı matematik gibi. bir terim ya da bir terimler silsilesini belirliyorsunuz ve onun üzerinden kendi anlayışınızı, kendi zihniyetinizi, kendi felsefenizi ve düşüncelerinizi ve kendi kavramsallaştırmalarınızı oluşturuyorsunuz. Felsefi ve sanatı inanılmaz derece bireselci yapan, bireysel yapan ya da bencil yapan diyeyim bu. Ama maalesef bunu sözün ettiğimiz cinsellikte yapmamız mümkün değil. Zira aksi takdirde pratik olarak imkansız bir iletişimsel bulunukluğa kendimizi sıkıştırmış olacağız. Fakat benim aklıma gelen her yıllar önce yazılan 6 yıl önceydi. Bir dergi için yazmış olduğum yazıda da çok çok naif bir şekilde de ima ettiğim gibi zannedersem burada inşa etmemiz gereken değil. Biraz daha sanatsal, biraz daha edebi bir dil olmak zorunda. Yani düşünsenize bunun üzerine bu dili kurmak için elimizde devasa materyaller vardı. Ne bileyim, şiirlerden tutun da filmlerdeki hoş ettiklere kadar ya da roman kahramanlarının örneğin edimlerine ve davranışlarına kadar oldukça derin bir kültür hazinemiz olduğu açık. Çok boş yaklaşmıyorum aslında ama bu kültür hazinesinin öyle ya da böyle bize menfaatine kullanılabileceğini düşünüyorum. Ve maalesef şunu da baştan çok açık bir şekilde ifade edeyim ki tabii ki bu kültür hazinesine kastettiğim asla örneğin Beat kuşağı değil. Örneğin kesin hiçbir zaman Ginsberg, hiçbir zaman William Burroughs falan değil. Onlardan kesinlikle nefret ediyorum. Onları kesinlikle yetersiz ve kötü buluyorum öyle ya da böyle ama dolayısıyla daha standart şeylere bile dönebiliriz. Örneğin diğer film aklıma her zaman bunda sanırım divan şiiri gelir. Örneğin Nedim ve Fuzuli divanlarından tutun da ne bileyim 1920'lerdeki 30'lardaki o ünlü denemecilere, Türk edebiyatının temelini atan insanlara kadar oldukça derin düşünceler bulmak bu konuda mümkün. Bence biraz eşlemek gerekiyor ve yalnızca ne istediğimizi aşağı yukarı kafamıza biraz belirlememiz gerekiyor. Bunun da çok zor olduğunu düşünmüyorum. Yine herhalde kafanızı çok şaşırdık ve biraz müzikle devam edelim. Biraz önce tekrar söyledik. Programımızın metalli kısmını bitirdik. Şimdi cıvık kısmına başlayacağız. Cıvık kısmında başlamadan önce yine tekrarlayalım bakmadan usanmadan. Bize her konuda ama her konuda yazabilirsiniz. Barış Manço'nun dediği gibi adresimiz canbaşkent.net ya da canbaşkent@yahoo.com. Bahsettiğimiz web adresinden programımızın eski bölümlerine de ulaşabilirsiniz. Zira eski bölümlerimizi podcast formatında web sitemizde tutuyoruz. canbaşkent.net adresi bunun için. Şu anda yatakta ve sofrada anarşizm programını dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz Can. Müksüzler Radyo'dasınız. Yani müksüzler.net adresinde. Hemen şarkımızı girelim isterseniz çok da uzatmadan. Helene Paparizou'dan geliyor. My Number One.
You're my lover. Undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you'll have me in your arms forever and I won't forget it. Say you miss me, come and kiss me. Take me up to heaven and you won't regret it. You the one, you're my number one, the only treasure I'll ever have.
Mixler Radyo'da yatakta ve sofrada anarşizm programındasınız. Ben diyeceğiniz Can. Biraz önce Helena Paparizou'dan dinledik My Number One. Sanatçının 2005 Eurovision şarkı yarışmasında birincilik kazanan eseriydi. Eğer hala bizi dinlemeye devam ediyorsanız teşekkürler. Şu anda yatakta ve sofrada anarşizmdeyiz ve bugünkü konumuz, hatta programımızın şu ana kadar yayınlanan bölümler arasında ilk defa olmak üzere, cinsellik. Anarşist cinselliği nasıl inşa edilmesi gerektiğine dair kimi kuramsal ve kavramsal yaklaşımlarda bulunuyoruz dilimiz döndüğünce. Kant'tan faydalanabileceğimizi söyledik. Kant'tan faydalanarak ve hatta haddimizi aşarak belki öyle de böyle Sartre varabileceğimizi işaret ettik. Dikkat ederseniz eğer aşağı yukarı kaynak gösterdiğimiz ve aşağı yukarı böyle atıfta bulunduğumuz hemen hemen tüm çalışmaların öyle de böyle sitemize yayınlandığını düşünüyorum. Bunlardan birkaç tanesi örneğin Duygusal Seçim Kurumu. Duygusal Seçim Kurumu'nun nasıl seçim hesaplanabilir olduğunu aşağı yukarı anlatmaya çalıştık. Yani o hesaplanabilirliğin altında yatanın öyle de böyle sanırım kantçı bir yaklaşım olduğunu ifade etmeye çalıştım. Dolayısıyla cinselliğin özgürleştirici olması için gereken bütün motifleri sanırım felsefede bulabiliyoruz. Dolayısıyla bu felsefedeki bu motifleri anarşizme entegre etmek ise o kadar zor değil. Anarşizmin o özgürlük sevdasının ya da özgürlük hevesinin bir ön kabul olarak ele aldığımız zaman, bir ön kabul olarak varsaydığımız zaman bunu kantçı bir şekilde rahatlıkla yine çetebiliyoruz. Hatta kantçı şekilde geliştirirken o kadar hoş bir noktaya varıyoruz ki eğer kantçı şekilde bunu evrenselleştirirken kullandığımız metaforlar hemen hemen doğrudan bir şekilde varoluşla bağlanabiliyor. Sartre'ın meşhur sözünde olduğu gibi özgürlüğe muhtaçız. Özgürlüğe zira muhtaç olmak zorundayız çünkü özgür olmak için uğraşıyoruz. Dolayısıyla amacımız zaten özgürlüğün esiri olmak ya da yine biraz daha varoluşçu ve kantsız konuşmak gerekirse istediğiniz kadar edin ama özgürlüğe zaten muhtaçsınız ve özgürlüğü zaten yaşıyorsunuz ufak tefek edimlerinizde de olsa. Dolayısıyla serbest olduğunuzu düşündüğünüz anlarda bile özgürsünüz ama yeter ki bunu kullanabilin. Yeter ki bunun için gerekli eforu tırnak içinde sarf edebilin. Efor önemli bir kriter. Zira efor üzerine yapılmış oldukça fazla kuramsal mantık çalışmaları da var. Zira efor bir örneğin bilgisayar programı olarak, efor bir hesaplama olarak, efor bir gözlemleme olarak uygulanabilir sahalara yansıtılabiliyor. Yani bunu aklımda gelen ilk basit örneğinden biri örneğin önümüzden geçen bir aracın hızını ölçmek. O aracın hızını biliyoruz varsayalım 60 olsun. O aracın hızı 60 km ve saat ise o hız verisine ulaşmak için, o rakama ulaşmak için bir çaba sarf etmemiz gerekecek. Örneğin gözlem yapmamız gerekecek. Örneğin elimizdeki hız ölçer araçla aracın hızını ölçmemiz gerekecek. Yani bir çabadan sonra ancak o bilgiye ulaşabiliyoruz. Burada sözünü ettiğimiz bir arabanın geçişiyle dair bir bilgiydi. Bunu biraz daha karamsal düşünecek olursak eğer elimizde ve bir cinsellik edimi varsa ve cinselliğe muktedir isek eğer o cinselliğe ulaşabilmek için özgürleşme eforunu sarf etmek zorunda kalacağız. Evet malum bu özgürleşme eforunun içeriğinin nasıl olacağı çok çok büyük bir tartışma konusu. İşin biraz pratiğine dönen bir konu bu ve benim çok da umurumda olan bir konu değil aslında. Zira bunun elbette anarşizmin özünde yatan metaforlardan ve özünde yatan yaklaşımlardan dolayı bunun nasıl yapılacağına dair bir buyrukta bulunmak tabii ki doğru değil. Zira özgürsünüz ve kendi yolunuzu kendiniz çizeceksiniz. Fakat bunun efor sarf edilmesi gereken bir yol olduğunu tekrar tekrar altını çizmekte beis görmüyorum. Ve bu eforun da elbette serbestleştirilmiş cinsellik kadar dağıttaki efor kadar da düşük olmayacağı malum. Yani yatakta da devrimci olmak zorunluluğunu hissetmek durumundayız ve zorundayız. Yani bu klasik şu sol ideolojinin fraksiyonlara ayrışması gibi. Bir devrimcilik yapmak, devrimcilik gerekiyor ya da bir devrimci itkiye sahibiz ya da bir devrimci itkiyi gerçekleştirmek için gerekli mazeretlerimiz var ama bunun nasıl yapılacağına dair bin türlü farklı fraksiyona bölünmek de mümkün. Ama özgürleştirici cinsellikte elbette böyle fraksiyonların doğması sanırım motive edici ya da sanırım cesaretlendirici olabilir. Fakat şu ana kadar ne bileyim dinsel içerikte olmayan ya da Hristiyan içerikte olmayan ya da hippie içerikte olmayan pür anarşist bir özgürleştirici cinsellik felsefesine bütüncül olarak ulaşabilmiş değiliz. Bu kötü bu ama fakat bu hala amacımıza ulaşamayacağımızı göstermiyor bize. Evet bu programımızın diğerlerinden biraz farkı sanırım çok fazla kafa ütülemiş olmamız. Dolayısıyla müzikle devam etmek istiyorum daha sık bir şekilde. Daha güzel müzikler ve daha fazla müzik çalmak istiyorum. Ve böylece belki programı dinlemek için bir nedeniniz daha olur. Yatakta ve sofrada Narcizm programı dinliyorsunuz. Ben DJ'niz Can. Toga Çandar'la devam edeceğiz. Şaşırtıcı bir şekilde. Feraye diyeceğiz. Ve hemen ardından ise Grup Yorum'un tüyler ürpertici bir şarkısı gelecek. Yatakta ve sofrada Narcizm programı dinliyorsunuz. Müksüzler Radyo'da.
Esmer yârim de aman da feraye Türkmen de kızı kaltarlamış Maya Aman esmer yârim de aman da mayayı Ninin nalinin nalinanay ninanay da aman da aman ferayı Ninin nalinin nalinanay ninanay da Aman da aman feraye Esmer yârim de aman da tunç olur Sevip sevip ayrılmazsın Gücü olur öf yar yandım aman Esmer yârim de aman da gücü olur Ninin nalinin nalinanay ninanay da aman da aman feraye Ninin nalinin nalinanay ninanay da Aman da aman feraye.
Görüyoruz dağların aşıyor, bak yakınlaşıyor.
Çandar'dan dinledik bir Muğla türküsü Feraye ve hemen ardından grup yorumdan geldi Avusturya İşçi Marşı. Avusturya İşçi Marşı'nı Yılmaz Güney'in bir filminden hatırlarsınız sanırım Sürü'ydü. Her ne kadar Yılmaz Güney filmlerini sevmesem de ve her ne kadar Yılmaz Güney gerçekten çok da iyi bir filmci olarak yönetmen olarak da pek bulmasam da zira aşırı politik motivasyonlu filmler biraz işçi gelmekte malum. Bu şarkıyı seviyorum. Daha doğrusu bu marşı seviyorum hala ve size paylaşmak istedim. Malum Feraye de bir Muğla türküsüydü. Bir Muğla beyi ile bir Türkmen kız arasındaki aşkı anlatıyordu. Hoş bir türkü. Fark etmişsinizdir bu dördüncü programımız. Dolayısıyla bu dört program boyunca programımızın en önemli özelliklerinden biri zannedersem ser verip sır vermememiz olsa gerek. Dolayısıyla programımızda daha çok karonsal boyuta yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ufak tefek sorunları nasıl çözeceğimizi ya da ufak tefek anarşist yaklaşımlarımızı ufak tefek sorunlara nasıl uygulayacağımızı ya da nasıl yani işte bilgisayarcı gibi konuşmak gerekirse implemente edeceğimizi tam açıklamıyoruz. Bu ciddi bir sorun aslında. Zira hep dedik bu bölümde saatlerce şu anda 1,5 saati geride bıraktık ve uzun süredir konuşuyoruz. Hep dedik özgürleştirici cinselliği böyle ya da böyle desteklemek ve savunmak zorundayız. Ama bunun pratik olarak nasıl yapılacağına dair hiçbir şey söylemedik. Yani yarından itibaren özgürleştirici cinsellik yaşamak istiyorsak eğer bunu nasıl yapacağımızı, hangi davranışlar yapacağımızı hala bilmiyoruz. Anlaşılmıştır eminim ki ama bu programın amaçlarından biri bu değil. Bu programda fiiliyata dair herhangi bir şey söylemek istemiyoruz. Zira bir, öyle bir kaygımız yok. İki, bu gerçekten anarşizmin yapması gereken bir strateji değil. Daha kavramsal takılmak sanırım biraz daha anarşizanca bir yaklaşım. Zira meta düzeyde yapılan bütün spekülasyonları öyle ya da böyle bireysel bir inisiyatiflerle tekillere ve tekerlere indirgemek mümkün. De elbette bu artık ne bileyim sanırım bireylerin işi. Bu programda Kant ahlakına oldukça ciddi bir şekilde değinmeye çalıştık. Bu ciddiyetimizin bir iki nedeni var. Bunlardan biri Kant'ın devasa popülerliği. Evet, bunu kullanmak zorundayız ve bu gerçekten önemli bir nokta. Kant'ın bu kadar popüler olmasının artıları ve eksileri elbette var. Fakat yine bizim işimize yarayacak önemli pozitif yönü ise Kant'ın popülerliğinin Kant üzerine yapılan araştırma sayısını üstsel bir şekilde diyeyim hatta neredeyse arttırıyor olması. Dolayısıyla Kant'ı öğrenmek ve Kant'ı anlamak kolay. Daha doğrusu Kant'ı anlamak için gerekli araçlara ulaşmamız artık daha kolay. Tabii ki Kant hala eskisi kadar zor, hala eskisi kadar uzak bir felsefeci. Garip kişinin yanında elbette felsefesinde yatan derin şu a priori ve a posteriori ve analitik sentetik ayrımı gibi birçok metafiziksel ve birçok ontolojik ilke elbette oldukça zor. Fakat hatta bütün bu Kantçı terimlerin anarşizme ciddi bir şekilde uygulanabileceği de bana hala açık geliyor. Cinsellik felsefesinde bunu yapmak biraz daha zor. Zira cinsellik felsefesine dair Kant'ta hiçbir ipucu yok. Kant'ın ufak tefek beyanatları var bu konuyla ilgili çok önemsiz olsa da ve bu beyanatlardan herhangi bir Kantçı felsefe damıtmak mümkün olmuyor. Benzer şekilde ilk şarkı gitmek de bu konuda zor, pek iç açıcı değil ama Orta Çağ'a gittiğimiz zaman sanırım cinsellik üzerine oldukça buyurgan kimi analizlerle karşılaşıyoruz. Bu bizim işimize biraz yarayabilir. Zira bazı Orta Çağ'ın Hristiyan felsefecilerinden öyle de böyle anarşizme dair bir iki ipucu elde edebiliriz. Ama elbette bu da çok zorlama bir yaklaşım olacak. Dolayısıyla bu mücadelede biraz tek başımızayız. Dolayısıyla eğer anarşizmin kendi düşüncelerinden, kendi felsefecilerinden ve filozoflarından yararlanmak istemiyorsak, zira aksak direş biraz körler dövüş oluyor. Kullanabileceğimiz kaynak o kadar çeşitli değil. Bu bir handikap değil bence, zira anarşizme eğer ciddi bir düşünce olarak ele alıyorsanız ve ciddi bir ideoloji olarak düşünüyorsanız ve bu ideolojinin de derin bir felsefesi olduğuna dair kimi hisleriniz ve öngörüleriniz varsa eğer, hemen hemen her felsefecinin yaptığı gibi diğer bütün felsefelerden ve zihniyetlerden ve yaklaşımlardan yararlanma hürriyetiniz de var. Ama maalesef toplumsal önyargılar diyeyim ya da felsefe toplumunda ve komünitesinde yer alan o saçma sapan önyargılardan dolayı anarşizm genelde Nietzsche ya da Stirner ya da ona benzer Tolstoy gibi çok ünlü, çok artık klişeleşmiş felsefecilere de dayandırılıyor. Bu oldukça rahatsız edici. Örneğin ilk çağ Yunan düşüncesinde anarşizme yakın olmasa da düşünce yöntemi olarak, yöntem bilgisayar ve metodolojik olarak anarşist yöntem bilgisayarına yakın birçok düşünür bulmak mümkün. Benzer şekilde Orta Çağ'ın Hristiyan felsefesinde Engizisyon döneminde bile oldukça anarşizme yakın düşünürler bulmak mümkün. Spinoza'nın artan popülerliği örneğin anarşist düşünceye formalist yaklaşımlar için oldukça ilham verici. Benzer şekilde Leibniz'i de bu konuda her ne kadar hiçbir bunların anarşist olamayacak olsa da anarşist düşünce için faydalı bir kaynak olarak görmek mümkün. Benim bu programdaki iddialarımdan biri Kant'ın bu şekilde kullanabileceğiydi ve bunun cinsellik sahasına önemli ötelemeleri ve önemli yansımaları olacağına dairdi. Zaten malum Foucault, Baudrillard ya da ona benzer diğer post-yapısalcı ve postmodern düşünürleri zaten yoğun bir şekilde cinsellik felsefelerinde kullanıyoruz. Zaten adı üstünde cinselliğin tarihini yazan adam zaten Michel Foucault. Dolayısıyla Foucault'dan yararlanmak için bir engelimiz yok. Kant üzerine daha çok konuşulur fakat benim aklım sanırım daha fazla ermiyor. Dolayısıyla daha da fazla kafanızı türemek istemiyorum her zaman gibi. Dolayısıyla ufak tefek bir iki noktaya işaret ettim. Bu şu anda beni tatmin ediyor. Güzel müziklere devam edeceğiz tekrar. Biraz uzun, biraz sıkıcı ama muhteşem bir yerli caz şarkısı dinleyeceğiz. Önder Focan'dan geliyor. Caz dinliyorum. Hemen ardından ise çok müthiş, şimdilik ismini söyleyemeyeceğim, grup dinleyecek. Thank you.
güzel yermiş vallahi aleme selam durmuşum. Sallamışım uzaylara. Veda kızı karnım öpmüş, yaşım şeytanla bir yaşta.
Önce Önder Focan'dan dinledik, caz dinliyorum ve hemen ardından İstanbul Blues Kumpanyası geldi, Biskotin. Bu iki şarkıyı ardışık olarak çalmamın bir nedeni vardı, zira bu iki şarkılar caz ve blues'un bu topraklarda nasıl tutunamadığının ve nasıl tutunabileceğinin çok açık bir örneğiydi bence. Önder Focan ve benzeri diğer bütün elit cazcıların müzikleri her ne kadar güzel olsalar da tutunamıyor bu toprakta, fakat en son dinlediğimiz şarkı yani İstanbul Blues Kumpanyası'nın muhteşem ezgileri ise oldukça popülerleşebiliyor Türkiye'de. İstanbul Blues Kumpanyası 90'ların başında kurulmuş bir gruptu. İlk albümü Kökler'di. Köklerine dönerek hardcore blues yaptılar ve oldukça güzel blues yaptılar. Hatta biraz New Orleans blues'u bile olduğu söylenebilir bunun. Fakat sonra İstanbul'a döndüler ve oldukça yerel, biraz önce dinledik, oldukça tanıdık ezgilerle örülmüş çok tatlı bir albüm çıkardılar. Adı da Sayır Zamanlardı. Dolayısıyla 90'ların sonlarına çıkardıkları bu albümle, sanırım 99'da da 2000'de çıktı albüm, tam hatırlamıyorum, müzik yaşamlarına fiilen son verdiler. Bugün güzel şarkılar çaldık sanırım yine. Hatta kısaca yine onları hatırlayalım. İlk şarkımız Muadiz Moïse'den geldi, Angelica. Muadiz Moïse bir Japon gotik metal grubuydu ve şarkıları Japoncaydı. Hemen ardından ünlü gruplardan biriyle devam ettik. Cradle of Filth, Nymphetamine ve hemen ardından Endless geldi. Eski güzel underground gruplardan biri. Endless şarkısının adı ise Fly With A Dove'ydi. Daha sonra yine Türkiye'ye döndük ve My Garden'dan geldi Neon Lights. My Garden ise bu toprakların ilk ve ünlü ya da uluslararası sözleşme imzalatmış ilk doom metal grubuydu ve muhteşem bir albümleri vardı 4 şarkılıkta olsa. Ve sonrasında Moskova'ya gittik. Sculpt'tan geldi Till The Clouds Fly. Daha sonra ise My Dying Bride'la Crown Of Sympathy şarkısıyla bu bölümümüzün Death Doom Gothic Metal kısmını kapattık. Daha sonrası cıvık şarkımız ise bugünkü cıvık şarkımız Helena Paparizou'dan geldi, My Number One. Daha sonra da Tolga Çandar dinledik, Feraye, grup yorumu dinledik, Avusturya İşçi Marşı. Sonra da biraz önceki şarkılar geldi. Yani Önder Focam'dan caz dinliyorum, İstanbul albümünden ve hemen sonra ise İstanbul Blues Kompansı dinledik, Biscotin. Programımızın sonuna geldik. Bir şarkı çalacağız. Dolayısıyla az zamanımız kaldı. Daha kafanızı fazla şaşırmayalım. Tuhaf bir şekilde bugün ot türü müzisyenlere fazla yer verdik zannedersem. Tolga Çandar ve Önder Focan. Yine çaldığımız bütün world müzik şarkıları ve çalacağımız son şarkı da dahil olmak üzere hemen hepsi Türkçeydi ve bu toprakların müzikleriydi. Tatlı bir tesadüf oldu zannedersem. Dolayısıyla hoş oldu. Yatakta ve sofrada anarşizm programını dinlediniz. Ben diyeceğiniz Can. Şu anda Müksüzler Radyo'dasınız. Müksüzler.net adresinde. Uzunca bir şarkıyla kapatacağız. Bize bu arada her konuda yazabilirsiniz. Canbaşkent.net adresinden bize ulaşmanız mümkün. Erkan Uğur'dan geliyor. Neden geldim İstanbul'a? Tanıdık bir şarkı gibi geliyor. Bu şarkı adını hatırlamadığım bir Yunan bestecinin şarkısı. Ve hatta Burhan Çaçan bile bu şarkıyı söylemişti. Ve hatta kendini bilmez Deus bu şarkının kendisine ait olduğunu bile utanmadan, sıkılmadan iddia edecek kadar da küsahlaşmıştı. Dolayısıyla bu şarkı biraz Sting'in Englishman in New York ve Mazhar Alonso'nun kopya şarkısı New York sokaklarına benzer bir şarkı. Neden geldim İstanbul'a'nın orijinali aslında dolayısıyla neden geldim New York'a gibi bir şey. Dolayısıyla Erkan Uğur'un çatlak perdesiz gitarından dinleyeceğiz. Ve o ilk muhteşem albümünden Neden Geldim İstanbul'a. Müslüler Adalısınız, ben diyeceğiniz Can. İki hafta sonra görüşmek üzere.
Ah, gelmez. Niçin masum ettin sen bizi? Niçin